Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu başlıyor.
Mutlu günler Reysa FM dinleyicileri, ekonomi raporuyla sizlerleyiz. Bu hafta ekonomi raporunda Türkiye'de ve dünya genelinde artan enflasyon, bunun nedenleri ve etkilerini konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Arda Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Derya.
Teşekkür ediyorum. Evet, tüm dünyada enflasyonun giderek yükseldiğini görüyoruz. Hem enflasyonun nedenlerini hem de etkilerini konuşalım istiyorum. Neden artıyor enflasyon?
Şimdi enflasyon olgusu bütün dünya için geçerli. Bütün dünya genelinde artan bir enflasyon sorunuyla karşıyayız. Türkiye'ye odaklandığımızda da birincisi dünyadan kaynaklanan sebepleri, ikincisi Türkiye'nin kendi yarattığı sebepleri ayrı ayrı incelemek durumundayız.
Evet.
Önce bir dünyaya bakalım.
Lütfen.
Oradan niye böyle bir enflasyon arttı? Şimdi bütün dünya korona ile birlikte enflasyonun hiç üretilemediği enflasyon, sağlıklı bir enflasyon, yani piyasada canlı talep canlılığını anlatan kabaca %2'lik bir enflasyonu dahi gelişmiş dünyanın yakalayamadığı, %2'ye ulaşamadığı bir dönem geçirdi dünya ekonomisi. Bu durum 2008 kriziyle karşımıza çıktı ve 2020 yılına kadar, yani yaklaşık 12 sene boyunca sağlıklı bir enflasyon, sağlıklı bir kalp atışı diyorum ben hep ona, kalp atışlarını ekonominin, nabzı göremediğimiz bir durumla karşı karşıyaydı İngiltere'si, Almanya'sı, Amerika'sı. Fakat korona ile birlikte başka bir durum karşımıza çıktı. Bütün bu gelişmiş olan ülkelerde biz şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Helikopter para diye adlandırılan, tüketicinin cebine, ekonominin çöktüğü bir durumda tüketicinin cebine konan, hane halkının cebine konan bir para söz konusu oldu. Devlet yardımlarıyla.
Evet.
Bu ertelenmiş bir talep de söz konusuydu. Yani her yer kapalı. Mal ve hizmet üretimi zaten büyük ölçüde durmuş durumda. Mal tarafı daha sonra biraz geri geldi ama hizmet uzun zaman kapalı kaldı. Bu arada insanların ihtiyaçları var oluşan ama karşılayamıyorlar. Ekonomiler çünkü kapalı. Ama bu arada da muazzam bir para birikiyor bir taraftan da. Yani yapılan yardımlarla gelen paralar var. Şimdi bu ekonomilerin açılmasıyla birlikte bir kere bir muazzam bir talebi gündeme getirdi. Yani tüketim harcamalarının arttığı, talebin arttığı bir durum ortaya çıktı. Ve enflasyonun, gelişmiş dünyada enflasyonun birinci nedeni bu oldu. İkinci neden, bu talep patlamasına yetişemeyen bir arz mekanizması oldu. O arz mekanizmasının da aynı zamanda talebe yetişememenin dışında başka bir nedeni de ortaya çıktı. O da şu, aynen bir araba düşünelim. Soğuk bir havada siz arabayı genelde çalıştırılır, sıcağı kaybetmesin de hareket edebilsin diye. Siz
evet,
arabayı sağa çektiniz, eksi 20 dereceyi ekonominin koşulları olarak düşünelim. Çok soğuk koşullar söz konusu, her yer durmuş, çalışmıyor. Siz arabayı sağa çektiniz, park ettiniz, günlerce, aylarca beklettiniz. Şimdi bunu tekrar çalıştırmaya çalıştığınız zaman araba çalışmıyor. Biraz zorlanıyor çalışmakta. Bunu da buna benzetebiliriz. Tedarik zincirleri dediğimiz, yani oradaki durum, aylarca yattı, durdu, çalışmadı fabrikalar. Bunu tekrar harekete geçirmek. Bu arada insanlar evlerine gitti, işten çıkarıldı, işsizlik oldu. Bütün bunlar yaşandı dünyada. Şimdi burası tekrar harekete geçmeye çalışıyor. Ve muazzam bir taleple birlikte harekete geçmeye çalışıyor. Şimdi bir malın ve hizmetin arzı düşerse bu da bir enflasyon kaynağı. Bu da bir enflasyonun sebebi. Ve aynı zamanda da yine aynı şekilde tedarik zincirlerinde böyle bir durum var. Bu da navlun da, yani transportasyon, ulaşım, lojistik, o tarafta çalışmamış aylarca.
Evet, çok uzun
bu taraftan gelen etkiler de var. Dolayısıyla bu aylardır çalışmayan arz mekanizması da ayağa kalkmaya çalışırken yetişemiyor. Talebe yetişemiyor. Oradan da bir arz eksikliği var. Bu ikisi birden enflasyonu patlattı ve Amerika'da dün aldığımız veriler son 31 yılın en yüksek enflasyon düzeyi, ama %6.2, yani bizim keşke Türkiye'de sahip olduğumuz enflasyon bu olsa diyeceğimiz düzeyde bir enflasyon, ama oralar için çok yüksek. Keza yine Almanya'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu karşımıza çıktı. Bu enflasyon peki ne anlama geldi? Bütün başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere bütün gelişmiş ülke merkez bankaları oluk oluk para akıtıyorlardı dünyaya ve faiz oranlarını sıfır düzeyine getirmişlerdi. Yani bir getirisi yoktu ne doların ne euronun. Fakat Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundular ve dediler ki biz 120 milyar dolarlık paraya para enjeksiyonunu piyasaya saldığımız parayı 15 milyar dolar azaltıyoruz, artık 105 vereceğiz. Ve bu önümüzdeki günlerde de gerektiği zaman bunu daha da düşüreceğiz. Yani bu ne demek? Artık verdiğimiz o oluk oluk paraları çekiyoruz, bitiriyoruz, yavaşlatıyoruz. Hatta ve hatta enflasyon bu kadar yüksek geldiği için piyasa faiz ne zaman artar acaba Amerika'da diye konuşmaya da başlayınca buradan itibaren gelişmekte olan ülkelerin, yani doların dünyadaki fiyatı yukarı gitti ve gelişmekte olan ülkelerde bu durumda bir zorlukla karşı karşıya kaldılar ve biz de bunu yaşamaya başladık. Bu beklenen bir durum muydu? Evet, çok beklediğimiz bir durumdu. Yani ne zaman olacağını bilmediğimiz ama ihtimalin %100 olduğu çok yaygın bir şekilde beklenen bir durumdu bu. Bu arada tabii bu talep patlaması nedeniyle aynı zamanda enerji, o tarafta bir arz sorunu yoktu ama enerji fiyatları da yukarı çıktı. Çünkü talebin patlaması bir taraftan bu da bir önemli maliyet. Yani tedarik zincirlerinde ham madde olarak kullanılan işte petrolden tutun da evet, işte bakır gibi demir, çelik, bütün her şey bu tarafta artıyor. Şimdi bunlar dışsal etkiler ama Türkiye peki daha düşük bir enflasyon oranıyla Türkiye'ye gidebilecekken, bu dönemi o şekilde karşılayabilecekken, Türkiye kendini zora sokan başka bir şey yaptı. Yani Türkiye'deki enflasyonun daha da yukarı gitmesini ya da gitmesine sebep olacak başka bir şey yaptı. Şimdi dünya bu duruma karşı, bütün gelişmekte olan ülkeler yavaş yavaş, adım adım faiz oranlarını yukarı çekiyorlar. Yani buradaki amaç nedir? Şimdi Amerika'da faiz artacak, doların değeri yükseliyor, kurlar yükseliyor ve Amerika'da faiz artınca tabii çok daha güvenli bir ülke olarak parayı Endonezya'ya mı yatırırsınız örneğin? Amerika'ya mı yatırırsınız? Brezilya'ya mı yatırırsınız? Arjantin'e mi yatırırsınız? Amerika'ya mı yatırırsınız? Tabii Amerika'ya. Yani oradaki faizin artışı artık dolar getiri de getirmeye başlayacağı andan itibaren oraya paranın yönlenmesi gibi bir durumu karşımıza çıkaracak. Para oraya yönlenince yabancı yatırımcı bu ülkelerden, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerden dolar talep ederek, dolar satın alarak kalkıyor, çıkıyor, gidiyor değil mi Amerika'ya?
Evet.
Dolayısıyla dolara olan talep artıyor, kur yükseliyor ve bu ülkeler üretimde yabancı girdiye muhtaç oldukları için, bağımlı oldukları için ham madde ve ara malı satın alımlarında, ithalatlarında yani daha pahalıdan ithalat, daha pahalı bir değerle ithalat yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da tabii o ülkelerdeki enflasyonu yukarı çıkartıyor. Şimdi kendi ülkelerinden yabancılar çıkmasın, az önce söylediğim gibi yabancılar çıkmasın, kalsın, finanse etsinler bu ithalatlarını diye faiz oranını yukarı çıkarıyor ülkeler ve o paraları tutmaya çalışıyorlar. Finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar bu yolla kendi ülkelerinde. Türkiye ne yaptı? Türkiye bırakınız faizi sabit tutmayı yükselen enflasyona karşı, Türkiye faiz indirdi. Yani ben hiç cazibe merkezi artık olmayayım. Bu para da çıkarsa da çıksın, hiç sorun etmiyorum ben bunu dedi Türkiye. Ve Türkiye'deki dolayısıyla kurun yukarı çıkması ve enflasyonun çok daha yukarıdaki seviyelerde, yani uluslararası düzeyde en yüksek seviyelerdeki enflasyona maruz kalan ülkelerden biri olması Türkiye'nin, işte bu anlattığım döngünün neticesinde geldi. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Türkiye içeride yıllardır anlattığımız yapısal reformları yapmadığı ve dışa bağımlılığını ortadan kaldırmadığı için zaten bu bedeli ödemek zorunda. Dışa bağımlılığı düşük bir ülke olsaydı faizi arttırma, yine belki arttırmak zorunda kalırdı ama o zaman da çok daha düşük düzeyde bir faiz artışıyla, çok makul faiz artışlarıyla, yabancıların Türkiye'ye gelip de Türkiye'yi finanse etmesi gibi bir durumun çok yumuşak, çok düşük düzeylerde olduğu bir durumda böylesine bir faiz arttırma durumuyla da kalmaya da bilirdi. Ya da çok, dediğim gibi, çok düşük, çok makul seviyelerde yapmak zorunda kalabilirdi. Ama şimdi büyümek için, bunu finanse etmek için, ki büyümek istiyor, siyasi irade o yönde kullanıyor tercihini. Enflasyonun uzun vadedeki büyümeyi kısıtlayıcı etkilerini görmüyor, bakmıyor o tarafa ve büyümeye odaklanıyor. Bir de seçim falan havasına da giriyoruz Türkiye yavaş yavaş. Öyle bir havada var. Dolayısıyla bu durumda ben diyor büyümeyi öne çıkartıyorum. Enflasyon pek umurumda değil ama Bunun da işte bedeli Türkiye enflasyonla ödüyor.
Yani %20 sınırına yaklaşmış bir enflasyon oluyor bunun sonucunda Türkiye'de.
Evet, tüketici tarafı bu ama öbür tarafa bakarsanız
üretici tarafı
%40 kaldı. Yani üretici çok tarafında tüketiciye yansımamış bir %46 da orada duruyor bu arada. Onu da ihmal edemeyiz yani TÜİK verileri. Ya bu da zaman içerisinde yavaş yavaş rafa gittiği zaman halk, yani herhangi bir markete, bakkala, neyse ihtiyaca, sokağa çıkıp evet, bir yere girip de bir şey alacağı zaman aldığı malın fiyatının artışına o üreticinin üstlendiği maliyet zaman zaman yansıyor. Tabii talep düşmesin diye üretici de onu hemen yansıtamıyor. Hemen bunu yansıtmak istemiyor çünkü satış imkanlarını kaybetmek istemiyor. Ama elinde sonunda bir şekilde ama yavaş ama hızlı yansıyor. Şu mesajı da vermek istemiyorum. Yani Türkiye hep kısa vadeli sermayeyi çeksin, faizi arttırsın, gitsin, ödesin bunu. Bunu demek istemiyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılıyoruz çünkü bunu. Ama bu kısa vadede yapmanız gereken bu. Uzun vadeli planları dünyanın zaten her tarafından para fışkırırken ta 2000'li yılların başlarında, o zaman sanayide nasıl ki bankacılıkta 2001 krizinden sonra finansal kesimde Türkiye bir takım reformlar yaptı. Doğru adımlar attı. Riskleri azaltacak bir takım mekanizmaları devreye soktu. Nasıl ki finans piyasalarında bunu yaptıysa reel ekonomi, yani mal ve hizmet üretiminin gerçekleştiği cephede de bunları yapıyor olması gerekirdi. Tabii o yıllardan bu yana artık anlatmaktan yorulduk. Dilimizde tüy bitti. O zaman zaten biz bu kısa vadeli sermaye bağımlılığını da ortadan kaldırdık ama Türkiye kısa vadeli sermaye bağımlı olduğu için şu anda mecbur. Yani bunu yapmak zorunda. O uzun vadeli planları harekete geçirmediği için biz bugün yine 2000'lerin başında ne konuştuysak, 2010 senesinde ne konuştuysak hala 2021'de aynı şeyi konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü ben kısa vadeli sermaye Türkiye'nin bağımlı olmasından rahatsızım. Bu faizi arttırmak, bu kadar arttırmak zorunda kalmasından da rahatsızım. Ama bunun yapılmasının da bugün bu koşullar altında zorunluluk olduğunu da ifade etmek durumundayım.
Peki şimdi Arda Bey, yine küresel anlamda enflasyondaki artışa geri dönecek olursak, dışarıda yaşanan tedarik zincirindeki problemler, ham madde fiyatlarındaki artışlar, emtia fiyatlarındaki artışlar, bunların ne zaman aşılabileceğini, normal bir rayına girebileceğini öngörebiliyoruz ya da bunun için ne olması gerekiyor?
Şimdi şunu da söyleyeyim, her şey Merkez Bankası'ndan beklenir oldu. Bütün dünyada da
evet,
olarak Merkez Bankası şimdi talebini azdırır bir ekonomide kredi mekanizmasının çalışması, değil mi? Yani evet, kredi mekanizması çalıştıkça oradan bütün krediler dağıtılır. O kredi de kullanılsın diye veriliyor bireylere ya da firmalara. Bu talep yaratır. Bu talebin artıyor olması piyasadaki fiyatları yukarı çeker. Nitekim özellikle konut fiyatlarının mesela geçen sene konut faizlerinde nasıl bir indirim evet, yapıldığını, arkasından konut talebinin nasıl patladığını ve konut fiyatlarını nerelere getirdiğini hatırlayalım 2020'nin yaz ayları falan. Şimdi dolayısıyla demek ki buradaki mekanizmayı, yani talep tarafındaki kredi mekanizmasını kontrol eden yer Merkez Bankası. Bunu yapabilir, değil mi? Yani
evet,
bunu kontrol edebilir. Yani enflasyonun temel sebeplerinden biri olan talep yanlı enflasyonu bu şekilde kontrol edebilir. Ama ne bizim Merkez Bankası'nın ne de dünyadaki herhangi Merkez Bankası'nın yapamayacağı başka bir şey var. Şimdi tedarik zincirlerinde bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkmış bir arz çöküşü. Yani üretim yapılamıyor, mal hareket etmiyor, kapasiteler yetersiz kalıyor fabrikaların. Şimdi buna Merkez Bankası'nın yapacağı hiçbir şey yok. Benim size çok net cevap verebilmem için hangi sektörde, hangi mal ve üretiminin kapasitesinin ne kadar olduğunu ve ne zaman bunun toparlanacağını biliyor olmam lazım ki bu çok devasa bir bilgi. Maalesef böyle bir bilgiye sahip değilim ama okuyorum. Yabancı basından özellikle takip ediyorum. Mesela çip üretimi konusunda bakıyorum, öğreniyorum ki özellikle uzak doğuda dün öğrendim bir Japon şirketiyle bir Tayvanlı şirketin 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını çip üretimine, bir fabrika kapasitesi yaratıyor. Şimdi bir fabrikayı kurmak demek, onun üretime geçmesi demek, onun oradan mal tedarik etmesi başka ülkelere demek. Bu tabii zaman alan işler bunlar. Yani nereden baksanız 1,5-2 sene en hızlı şekliyle alacak bir durum. Şimdi hangi sektörde dünyada bütün o irili ufaklı malların kapasitelerin ne olduğu, olduğunu, ne kadar açık olduğunu talep karşısında inanın öngöremiyorum. Ama yani 1,5 seneden önce, 2 seneden önce bu arz tarafının çok çözülebileceğini düşünmüyorum, sanmıyorum.
Temelde salgının ortadan kalkması ya da salgın sebebiyle insan sağlığını tehdit eder durumun gerek aşıyla gerek ilaçla, ilacın çıkmasıyla belki kontrol altına almak ve artık bir tehdit unsuru olarak görmekten çıkarılması gerekiyor diyebilir miyiz temel olarak?
Bu da faktörlerden bir tanesi ama bence daha güçlü bir başka bir etki de var Derya Hanım. O da bu talep patlaması ne zaman sona erecek? Yani işte o ertelenmiş tüketim ihtiyacı dediğim konuşmamızın başında o ihtiyaç ne zaman sonlanacak? Tamam yani işte artık normal tempoda yani sıfırlanmış bir talep bir anda patladı tabii. Sıfırlanmış bir şey bir anda patlayınca yüzdesel olarak devasa bir artışla karşı. Tabii bir şekilde ne zaman yani dediğiniz faktör bir tarafta duruyor. Bir de bir tarafta bu benim demiş olduğumda. Şimdi bu bir kere ne zaman normalleşecek? Bunu da çok kestiremiyoruz. Bu çünkü yardım programlarının artık bitiyor süreleri. Şimdi bu bir evet. Cephe. Ama öbür taraftan bu arz cephesi de var. Bunu öngörebilmek gerçekten çok zor. Şimdi bu tarafta da merkez bankalarının yapabileceği hiçbir şey yok. Yani bir merkez bankasının görevi değildir gidip de fabrika kurmak. Evet. Yani burada eli kolu bağlı merkez bankası. Onun için bu sorunun başında söylediğim ben cevaplarken yani merkez bankalarının yapabileceği işler var, yapamayacağı işler var. Şimdi bunu bekleyemezsiniz merkez bankalarında. Ve bu arz eksikliği kaynaklı bir enflasyondan dolayı da merkez bankalarını suçlayamazsınız. Ya burada zaten suçlanacak kimse de yok. Yani bu salgın çıktı.
Şimdi buradan yurt içine dönecek olursak anlattığınız küresel etkilerin Türkiye'de enflasyona etkisi var ve bir de Türkiye'de atılan adımların enflasyonu arttırıcı etkisi var. Bunun sonucunda da tüketicinin cebine bir maliyeti var. Şimdi bu program yayınlandığında tabii ki rakamlar değişmiş olacak ama kaba taslak söyleyecek olursak dolar 10 liraya dayanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde üst üste gelen çeşitli zamlar vardı. Ocak ayı itibariyle yeni zamlar bizleri bekliyor olacak. Elbette bunlar tüketiciye yansıyacak, tüketicinin giderine yansıyacak, üreticinin maliyetlerine yansıyacak, çiftçinin maliyetlerine yansıyacak. Yani önümüzdeki dönemde daha yüksek fiyatlar mı göreceğiz? Sizin enflasyon konusundaki orta vadeli ya da kısa vadeli beklentiniz nedir? Ve tabii ki yine bu ay yapılacak olan bir Merkez Bankası toplantısı var 18 Kasım'da. Tüm bunları değerlendirirseniz ne görüyoruz, bizi ne bekliyor sizce?
Şimdi Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar kendisinin para politikasını neye göre hedeflediği, neye göre belirlediği yönündeki konuşmalara bakacak olursak enflasyonun ciddi şekilde yukarıya doğru çıkmasını beklemeliyiz.
Evet.
Çünkü faizi indireceğim. Yani yıl sonuna kadar yerim
kısıtlı diyor ama
kaldı diyor. Ama bir aşağı yönlü faiz indiriminin devam edeceğini anladım. Yani bu arada enflasyon yukarı çıkmasına rağmen faizi indiriyor olması da zaten devam edeceğini, bu hamlelere devam edeceğini anlatıyor, gösteriyor bize. Dolayısıyla koşullar şu anda tamamen Merkez Bankası'nın açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum bunu. Kurun da ve dolayısıyla enflasyonun da yukarı yönlü hareket edeceğini anlatıyor bana. Ama piyasadaki faizlerin, yani Merkez Bankası bunu bu şekilde yönetse de piyasadaki faizlerle Merkez Bankası faizinin kopuyor olduğunu da gözlemliyorum. Yani Merkez Bankası'nın indirdiği faiz birebir piyasada karşılık bulmuyor. Ve yapacağı, indirim yönünde atacağı diğer adımlar eğer olursa yıl sonuna kadar, ki öyle olacağını tahmin ediyoruz, gerçekleşecek olursa bu kopma daha da büyük bir kopmaya dönecek. Bunun anlamı ne? Merkez Bankası piyasayı yönetmek konusundaki gücünü, etkinliğini kaybediyor anlamına geliyor bu da. Zaten Türkiye'de Türk lirasına olan bu yanlış para politikası uygulamaları yüzünden Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla döviz cinsinden mevduatlara yönelme, herkesin cebinde yabancı para tutma, mevduat hesaplarında yabancı para tutma eğiliminin güçlenmesi de zaten Merkez Bankası'nın para politikası etkinliğini de aynı zamanda düşüren bir şey. Yani şu anda doğru bir politikaya geçse bile etkinlik hemen güçlü olamayacaktır. Yani ancak zaman içerisinde doğru bir politika da ancak zaman içerisinde etkinlik kazanabilir. Bunun için de Merkez Bankası'na güven gelmesi lazım. Güvenle birlikte yabancı para mevduatların bozulup yavaş yavaş Türk lirasına dönmesi gerekiyor. Ama mevcut durum zaten şu anda buna da el vermiyor. Çünkü yabancı parada tuttuğu sürece Türkiye'deki Moody'ler paralarını, yani mevduat sahipleri paralarını, Merkez Bankası'nın da eli zayıflıyor. Doğru bir para politikası uygulasa bile, çünkü Türk lirasını yöneten bir kurum Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolayısıyla bu da önünde çok büyük bir engel olarak duruyor. Yani dolarizasyona tabi olmuş bir ülkede insanlar yavaş yavaş güvenmedikleri parayı ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da Türk lirası. Onun için başka enstrümanlara, başka varlıklara ya da tasarruf olarak gördükleri başka para birimlerine yönelme eğilimi.
Bu tabii Merkez Bankası tarafı. Peki şimdi bu maliyetler gerçekten çok ciddi şekilde arttı. Her gün görüyoruz çeşitli haberleri. İşte çiftçi için, üretici için dün 100 liradan aldıkları bir atıyorum ham maddeyi bugün 300 liradan aldıklarını söyleyen çiftçiler var. Şimdi bu üreticiler bu artan maliyetlerle sizce ne yapacaklar ve bu tüketiciye nasıl yansıyacak? Ne zaman yansıyacak?
Şöyle, yani burada aslında zor durumda olan Türkiye'de iki kategoriye ayıralım Türkiye'deki şirketleri, üreticileri. Bir, evet, büyükler var, bir de KOBİ'ler var, küçük işletmeler var. Şimdi büyükler açıkçası oradaki bilançolarda çok önemli ölçüde karlılıklar da gördük. Bunun sebebi bu şirketlerin finansman sıkıntıları olmaması, istedikleri zaman kenara stok koyabilmeleri, artan fiyatlara karşı stokladıkları için de malı ellerinde hem ham madde hem ara malı tuttukları, onların sürekli değerinin artıyor olabilmesi, ürettikleri nihai ürünlerinde değerinin sürekli artıyor olabilmesi onlara çok güzel bir koruma çemberi verdi. Ama bu finansal güçle ilgili bir şey. Yani kaynaklara, finansman, evet, kaynaklarına ulaşabilme gücü olan firmalar. Şimdi onlar bu avantajlarını karlı, yüksek karlılığa dönüştürebilmek gibi bir şekilde kullanabildiler bir kere. Bu önemli bir nokta. Şimdi gelelim küçük işletmelere. Şimdi küçük işletmelerin böyle bir gücü olmadığı için kenara böyle bir koruma amaçlı fiyatların sürekli arttığı bir dönemde ihtiyaç duydukları ürünleri, ham maddeleri, aramalı ürünlerini kenara koyup da o avantajı, yükselen fiyatlara karşı kendilerine bir avantaj oluşturabilme yeteneğinden yoksun kaldılar. Şimdi bunlar sürekli olarak oradaki darbeleri yediler ve bunu da fiyatlarına yansıtabildikleri, talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarına yansıtabildiler ve bir şekilde ayakta durmayı başarabildiler. Ama ayakta durmayı başaramayan, son derece zor duruma düşmüş olan çok sayıda da işletme de var. Yani bunlar bayağı ciddi ağırlıkta ve biz bankacılık sektöründe de yani çok düşük oranlı kredi kullanabiliyorlar ama kullandıkları kredilerin de bir şekilde sümen altı edilmesinden dolayı, yani takibe geçemiyor bankalar bunlara. Öyle bir avantaj yaratılmaya çalışıldı ama bir taraftan da biz bunların hangi boyutta olduğunu, bu sümen altına atılmış kredilerin nerelere, rakamların nereye geldiğini de bu arada görmüyoruz. Çünkü 90 günlük süreyi 180 güne, evet, uzatıldı. O tarafı çok zorladı. Yani ve biliyorum piyasadan yaşadığı maliyet artışlarını, katlanmak zorunda kaldığı maliyet artışlarını tüketiciye yansıtamayanlar, ki nasıl yansıtacak? Eğer talep canlıysa yansıtabiliyor bunu. Evet. Mesela pandemi sırasında en yoğun zaman yaşandığı zamanda çok ilginç bir şey ama lüks tüketim ürünlerine talep mesela hiç düşmedi. Çünkü zaten varlıklı bir kesimin sürekli canlı tuttuğu bir tüketim var. Yani öyle bir kesim 10 yıl kriz de olsa etkilenmiyor krizden. Böyle bir kesim, evet, de var. Dolayısıyla lüks tüketim olan taraflarda talebin düşmemesi maliyet artışlarının yansıtılabilmesine sebep oldu. Ama Türkiye'nin tabii çok dar bir kesimi bu. Ama şu örneği vermek için bunu anlattım. İçinde bulunduğunuz sektörün koşullarına göre maliyetlerdeki artışın sizi son derece zor, hatta batma noktasına getirirken, bir takım firmaları batma noktasına getirdiği durumlarda yaşandı. Bunun tam tersine bunu avantaj olarak yaşayanlar da oldu. Ama tekrar altını çiziyorum. Genelde büyüklerin bu fiyat artışlarını bir avantaja dönüştürebildikleri durumlar bir karlılıkta yansıma buldu. Onu gördük. Ama küçüklerde aynı hikayeden maalesef ki söz ödemiyoruz. Orada çok ağır hasarların olduğunu tespit edebilecek durumdayız. Görüyoruz yani orayı. Evet.
Burası üretici tarafı. Bir de şimdi önümüzdeki günlerde işte çalışanı ilgilendiren çok önemli bir başlık. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Çalışmalar başlayacak. Şimdi öncesinde tabii birçok şey konuşuluyor. İşçi de işveren de bu konuda çeşitli çalışmalar ve talepler sunuyor. İşte enflasyona ezdirmeyelim ya da enflasyonun üzerinde bir rakam olmalı artış. Lakin burada çok dikkat çeken bir konu var. Asgari ücretteki artış yüksek olsun. Yüzdelik payı yüksek olsun. Çünkü vatandaş zaten fiyatlar, artan fiyatlar altında ezilmiş vaziyette. Şeklindeki yorumlara bu artış enflasyonu daha da tetikler. Yani asgari ücreti arttırırsanız enflasyon daha da artacak. Şeklinde bir görüş de var. Bir yaklaşım da var. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Bu durumda Türkiye'nin çok büyük bir kesimini oluşturan bu çalışan kesim ne yapacak, nasıl geçindirecek evini?
Matematiksel olarak, teknik olarak, sadece matematiksel olarak siz ücret zammı yaparsanız bu enflasyonu arttırır mı? Evet, arttırır. Ama Türkiye'nin enflasyonunun tek sebebi ücret enflasyonu mu ki kalkıp şimdi ücretlere göz dikilsin? Zaten tüketim aynı zamanda gücü iyice azalmış olan bir kesimin tüketimini yani reel olarak zaten ağır bir kayıp içerisinde. Yani sadece ücret miymiş ki Türkiye'deki enflasyonun temel sebebi? Merkez Bankası'nın hatalı politikalarına bakmadan, o tarafı değerlendirmeden, diğer enflasyonun diğer etkilerini göz ardı ederek ücretliler için böyle bir yorum yapıyor olmak son derece sosyolojik açıdan, toplum bilimi açısından yanlış. Tekrar altını çiziyorum. Matematik olarak belki buna itiraz edemem. Matematiksel olarak edemem. Ama iktisat bir sosyal bir bilimdir ve tüketim harcamaları da aynı zamanda ekonomi için önemlidir. Diğer etkileri bir halledebilirse Türkiye ve sadece ücret konusu Türkiye'de ücret artışları hakikaten enflasyonun temel sebebi olursa eğer bir gün, yani gelir Türkiye %5 enflasyona da bütün her şey halledilir de ondan sonra ücrete gelirsek bakın o zaman ücret konusunu tartışırım. Ama şu anda ben enflasyon karşısında zaten ezilmiş olan, tüketim gücü kalmamış olan, sosyolojik olarak sosyal dengeler açısından patlama noktasında olan bir kesimin de kalkıp da yani Merkez Bankası'nın hatalı politikalarına bakılmazken yani asgari ücrete göz dikilmesini ben anlayamıyorum açıkçası.
Evet. Bir de
yani
şu
sosyal tercihlerin doğru da yapılıyor olması lazım. Bunu anlamam mümkün değil.
Böyle spesifik durumlarda, böyle olağanüstü durumlarda sadece her şeyin yükünü tek bir kesimin paylaşması ya da yüklenmesi doğru bir yaklaşım değil.
Hayır,
değil mi?
Asla. Ya gelir adaletsizliği zaten bakınız.
Bütün dünyada yani, artmış vaziyette.
Bütün dünyada zaten var. Evet. Ve gelir adaletsizliğinin uzun vadede büyümenin önünde de hani herkes büyüme konuşuyor ya, siyasetçi bayılıyor büyümeye mesela. Büyüme ile oy toplamaya çalışıyor. Bütün dünyada bu iş böyle. Büyüme oranlarını yüksek tutup seçim zamanlarında oy toplamak için bunları yapıyor. Yani umarım ki bu da bir seçim şeyi olarak, yani enflasyonun çok daha üzerinde %30-35 gibi bir şey konuşuluyor. Yani o ne kadar yeterli onu da ayrıca tartışma konusu.
Elbette.
Yani enflasyonun nerede olduğunu düşünecek olursak. O da ayrı bir tartışma konusu ama şu an gelir adaletsizliğinin uzun vadede büyümenin önünde de nasıl engel oluşturdu? Çünkü milli gelir artışını sağlayan kalemlerden bir tanesi tüketim artışı, tüketim harcamaları. Şimdi tüketim harcamasını dengesiz olarak olduğu zaman siz çok büyük bir kesimin tüketimini engelleyecek şekilde onların ücretini arttırmıyorsanız o zaman burada uzun vadede yaşayacağınız sıkıntılar da var. Yani gelir adaletsizliği hem sosyal dengesizlikler nedeniyle hem harcama kalıplarında yarattığı dengesizlikler nedeniyle uzun vadede büyümenin de önünde bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Bütün dünyanın da tartıştığı konulardan zaten bir tanesi bu. Belki işveren bindiği arabanın modelini bir basamak, iki basamak alta indirecek ama o ücretli de onu alacak. Yani sosyal adalet için ve ülkenin kalkınmasında da gelir adaleti çok önemli. Sadece belli kesimleri siz ekonomik olarak güçlü tutup diğerlerini geride bırakarak da gelişme sağlayamazsınız. Büyümeyi belki sağlarsınız. Ha, onun da büyümeyi, potansiyel büyümeyi de aşağı indirirsiniz. O ayrı bir konu ama büyümeyi sağlasanız bile gelişme sağlayamazsınız. Kalkınmayı sağlayamazsınız. Bakın Türkiye'deki büyüme artık zaten refah arttıran bir büyüme olmaktan da çıktı. Kişisel gelir eğer azalıyorsa bu büyüme kime gidiyor peki? Yani sizin kişisel geliriniz eriyorsa ben ne anladım bu büyümeden demez misiniz? Böyle bir açmaza girmiş durumda şu anda Türkiye.
Evet, RSFM dinleyicileri, bugün ekonomi raporunda Türkiye ve dünya genelinde artan enflasyon, bunun nedenleri ve yaşama etkilerini, hem üretici hem de tüketici etkilerini konuştuk. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.